Ayrım 26.
Kapitalist gelişimin o günkü aşamasında kalkınıp gelişmek ve ulusal varsıllığı arttırmak için devletin olabildiği kadar çok altın ve gümüş stoğuna sahip olması gerektiğine inanılıyordu. Bu amaçla altın ticaretin, ticaret de altının aynasıdır. Ekonomi Sözlüğü Orhan Hançerlioğlu Remzi Kitabevi 5. basım 1993 sayfa 284. Biçiminde ifade edilen anlayışla yurt dışından toplanan altın yoğun biçimde ana vatana, metropole taşınıyordu. Dışarıya açılmayı zorunlu kılan bu gelişim bir yandan deniz ticaretini geliştirirken diğer yandan sömürgeciliği dünyanın her yanına yayıyordu. Merkantilizmin temel yaklaşımları şöyleydi. Bir ulusun gücü zenginliğiyle ölçülür. Ulusu güçlendirmek için ekonominin devlet eliyle düzenlenmesi ve iç sanayinin dışa karşı korunması gerekir. Zenginliği sağlayan şey mümkün olduğu kadar çok değerli maden stoğuna sahip olmaktır. Bunun için altın başta olmak üzere değerli madenler yurt içine getirilmeli ve dışarıya kaçması önlenmelidir. Hem sanayi ve ticaretin korunması hem de değerli madenlerin yurt dışına kaçmaması için ulusal pazar gümrük duvarlarıyla korunmalıdır. Devlet içte ve dıştaki ekonomik ilişkilerde belirleyici ve kural koyucudur. AGE sayfa 285. Merkantilizmin tarih içindeki yeri orta çağdan yeni çağa geçişe denk düşer. Bu dönemde inanç ve etnik köken ayrımına dayanan feodal işleyişin yerini ulusal anlayışa sahip burjuva düşüncesi almaya başlamış ve bu gelişimin zorunlu sonucu olarak ulusçuluk toplumun her kesimine yayılmıştı. Bu yayılma o denli etkiliydi ki eski kurum ve anlayışlar ya tümden ortadan kalkıyor ya da yeni duruma uyum göstererek değişiyordu. Uluslararası bir mezhep olan Katolik inancı bile önemli bir ayrışmaya uğrayarak ulusal protestanlığa dönüşmüştü. Sanayileşerek kalkınan gelişmiş ülkelerin tümü, ulusçuluk ve devletçilik temelinde gelişen merkantilist dönemden geçmiştir. Bu dönemde devlet, siyasette olduğu gibi ekonomide de belirleyici güçtür. Ulusal sanayi ve ticareti geliştirmek için, içeride ulusal pazarı gümrük duvarlarıyla korumak, altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek, girişimleri teşvik ve bağışıklıklarla, muafiyetlerle desteklemek, üreticilere satış kolaylıkları sağlamak, dışarıda ise yeni pazarlar bulmak, ucuz ham madde sağlamak, güvenlik önlemleri almak hep devletin yaptığı işlerdir. Devlet ulusal sanayi ve ticaretin gelişmesi için yatırım dahil her alanda öncülük yapıyor ve bu girişimlerini yasal zorunluluklar haline getiriyordu. Örneğin İngiltere'de tekstil sanayinin gelişmesi için 18. yüzyıl sonlarında çıkarılan bir yasayla ölülerin İngiliz malı yünlü kumaşlarla kefenlenmesi zorunluydu. AGE sayfa 284. Batı Avrupa toplumları merkantilizmi uygulayarak gelişip güçlendiler. Bugün gelişmiş ülke durumuna gelmiş ülkelerin tümünde sanayileşme, toplumsal kalkınma ve ilerleme devletin öncülüğü ve yön göstericiliği ile sağlanmıştır. İngiltere bu girişimin öncüsüydü. Rönesans çağında en gelişkin ekonomiye sahip bu ülke, merkantilizmin doğup geliştiği ülke oldu. Batı Avrupa'nın diğer ülkeleri daha sonra İngiltere'yi izlediler. Merkantilizm, kapalı birimler halinde üretim yapılan feodalizmin çözüldüğü, buna karşın ticaret sermayesinin güçlenerek, manifaktür sanayinin geliştiği bir dönemin, kapitalist gelişimin başlangıç döneminin ürünüydü. Feodalizmin, ekonomik ve toplumsal gelişim üzerindeki engelleyici bağlarından kurtulmak, sanayileşip kalkınmak ve ulusal gönenci sağlamak için uygulanması, hem de ödünsüz bir biçimde uygulanması gerekiyordu. Nitekim, ekonomik ulusçuluk ve devletçiliği, yani merkantilizmi uygulamadan sanayileşip kalkınabilen bir ülke, ne o dönemde ne de daha sonra görülmemiştir. Bu gerçek, özellikle bugün gelişmiş ülkeler tarafından sarılmış olmasına karşın kalkınmasını sağlamak zorunda olan az gelişmiş ülkeler için yaşamsal önemdedir. Sanayi üretimine makinanın girmesiyle yaşanan üretim patlaması, gerek iç ve gerekse dış ticaretin sıra dışı yoğunlaşmasına yol açtı. Makinalı üretim tekniklerini geliştiren ülkelerle diğer ülkeler arasında bu teknikleri geliştirme düzeyine bağlı olarak ekonomik güç farklılıkları ortaya çıktı. Daha önce merkantilist yöntemlerle kendini koruyup geliştiren ülke ya da ülkeler, ellerinde biriken sanayi ürünlerini satmak için yeni pazarlar edinme gereksinimi içine girdiler ve korumacılık yerine serbest ticareti savunmaya başladılar. Kuramsal temelini fizyokratlar adı verilen ekonomistlerin attığı liberalizm böyle ortaya çıktı. Fizyokratların savlarına göre ekonomik düzen doğal yasalara uygun olarak işliyordu. Bu doğal düzene devlet karışmamalı, insanlar yaptıklarında serbest olmalıydılar. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler anlayışı bu düşüncenin ürünü olarak ortaya çıktı ve liberalizmin temel ilkesi haline geldi. Liberalizmde aynı merkantilizm gibi ilk kez ekonomik olarak en ileri ülke olan İngiltere'de ortaya çıktı. İngiliz ekonomistler liberalizmi yoğun olarak 17. yüzyıldan sonra savunmaya başladılar. Savunularında haklıydılar çünkü İngiltere bu yüzyılda dünyanın en büyük ve ileri sanayi ülkesi haline gelmişti. Hiçbir ülkenin rekabetinden korkmayacak kadar güçlenmiş ve bu gücün gereği olarak korumacı uygulamaların ortadan kaldırılmasını isteyen bir ülke haline gelmişti. Daha az gelişmiş ülkeler için korumacılık ne denli gerekli ise, İngiltere için serbestlik artık o denli gerekliydi. Bu durum yalnızca İngiltere ve yalnızca sonradan onu yakalayacak olan diğer gelişmiş ülkeler için değil, dünya ekonomi tarihinin tüm dönemlerinde ve tüm ülkelerde geçerli temel kuraldı. Zayıf olanı korumak, güçlü olan ise korundurmamak zorundaydı. Serbestlik ya da özgürlüğün sınırlarını gereksinimler ve zorunluluklar belirliyordu. Sömürgecilik. Sınıflar ya da ülkeler arasında yazılı tarihin her döneminde var olan sömürü ilişkileri 15. yüzyıldan sonra özel önem kazandı ve Avrupa merkezli olarak dünyanın her yanına yayıldı. Köleci antik çağ devletleri güçsüz ülkelere köle elde etmek için yağma seferleri düzenler, ülkeleri kendilerine bağlayarak sömürürlerdi. Yağma, toplumsal varlıklarına zorla el koyma eylemiydi. Ancak sömürgecilik değildi. Sömürü ve yağmayı sürekliliği olan ekonomik egemenlik haline getirerek sistemleştiren, böylece sömürgeciliği geliştiren ilk devlet Roma İmparatorluğu oldu. Roma bu sistemi emperyalist yöntemler kullanarak kalıcı kıldı. Sömürgecilik Roma'dan sonra Orta Çağ'dan çıkan Batı Avrupa devletleri tarafından kullanıldı. Ticaret konusu mallar, el konulan varlıklar ve ulaşılan yöreler değişmiş ancak yöntem ve biçim değişmemişti. Sömürgeleştirilen ülkelerde aynı Roma gibi yalnızca ekonomik kaynaklara değil, yönetim yapılarına, insan kaynaklarına ve kültürel değerlere de el konuluyordu. Avrupa'da üretim arttıkça sömürgecilik gelişiyor, sömürgecilik geliştikçe de üretim artıyor ve bu ilişki Batı'nın varsıllığını sürekli arttırıyordu. Avrupa sömürgeciliğinin Roma ile bir başka benzerliği, sömürge halklarının direnişleriyle karşılaşmaları ve bu direnişleri ağır şiddet kullanılarak ezmeleridir. Teknolojik üstünlüğün sağladığı güçle sömürgeler üzerinde kurulan sistemli baskı, yönetim yapılarının doğal ya da tarihsel kaynakların ele geçirilmesiyle sınırlı kalmıyor, doğrudan insan yani köle ticaretine de yöneliyordu. Avrupalılar sömürge halkını ağır işlerde ücretsiz çalıştırıyor, köle olarak satıyor, direnenleri ise öldürüyordu. 16. 20. yüzyıllar arasındaki 400 yıllık dönemi kapsayan Avrupa sömürgeciliğinin sonuçları sömürgeler açısından gerçek bir felaketti. Amerika, Afrika ve Asya'da toplumlar üzerinde kurulan baskı ve uygulanan şiddet o denli ağırdı ki bu kıtalarda yalnızca doğal ve tarihsel servetler değil, insan kaynakları da büyük ölçüde tahrip edildi. Uygulanan yaygın soykırım sonunda bazı topluluklar son bireyine kadar ortadan kaldırıldı. Sömürgecilik konusuna nesnel yaklaşan ender batılı yayınlardan biri olan ve İtalya'da yayınlanan tarih dergisi Fratelli Fabri, Avrupa sömürgeciliği konusunda şu saptamayı yapmıştır. Avrupalı sömürgeciler, tek yasası zor ve baskı olan ekonomik siyasal egemenliği haklı göstermek için sömürgelerdeki ırkların insanlık evriminin aşağı basamaklarında gelişmemiş yaratıklar olduğu uydurmacasını ileri sürerler. Sömürgeciler, köle ticaretinin en yüksek çizgisine ulaştığı sıralarda yerlileri avlamak için kullandıkları yöntemler konusunda akıl almaz görüşler ileri sürüyorlardı. Liverpool tüccarları 1792'de Afrikalılar bütün insanlar arasında en tembelleri olduğundan onları karılarının yanından ayırdığımız zaman attıkları çığlıkların götürüldükleri ülkelerde eski boş ve uyuşuk hayatlarına devam edememek korkusundan ileri geldiğini düşünmekte haklı değil miyiz diyorlardı. Fratelli Fabbri Editori 201-38 Milano Via Macenate 91 İtali AK Devrimler ve Karşı Devrimler Ansiklopedisi Gelişim Yayınları 1975 2. Cilt Sayfa 193. Liverpool'lu tüccarların dile getirdiği ve binlerce benzeri bulunan bu tür davranış ve yaklaşımlar, Batı'da yalana ve yanlışa karşı direnebilen çok az sayıdaki aydın dışında tüm uygar dünya tarafından yüzyıllar boyu kabul gördü. Batı'nın iyi eğitim görmüş, kültürlü insanları her zaman Liverpool'lu tüccarlar gibi düşündüler ve sömürgeciliği, evrimin üst basamaklarındaki gelişmiş beyaz insanın vahşi ülkelere uygarlık götürmesi olarak gördüler. Bunlar için dünyada iki tür insan vardı, beyazlar ve diğerleri, ya da Avrupalılar ve vahşiler. Beyaz adam, deri rengi farkını sömürgeciliği uyguladığı her kıtada ve her zaman kullandı. Onun için Asya sarı, Amerika kızıl, Afrika karaydı. Avrupalı beyaz anneler çocuklarını yüzyıllar boyu siyah yamyamlar ya da vahşi Türkler ile korkuttular. Irkçılık, Avrupa'da en üstteki yöneticiden en sıradan insana kadar kabul gören bir anlayış haline geldi. Sömürgecilerin dünyanın her yerinde giriştiği en kanlı ve hunhar cinayetlere bile karşı çıkan olmadı. Aydınlanma çağıyla övünen Avrupa'nın entelektüelleri bu cinayetleri ya açıktan ya da sessiz kalarak desteklediler. Sömürgecilik tarihsel yazgısını özgürce yaşadı. Sömürgecilik hem sömürge hem de sömürgeci toplumlarda etkisini bugüne dek sürdüren sonuçlar doğurdu. Ele geçirdikleri ülkeleri sömürgeleştirerek bağımlı hale getiren Avrupalılar, kaçınılmaz olarak bu ülkelere bağımlı hale geldiler. Karşılıklı bağımlılığı içeren bu sonuç, sömürgeyi ezici bir tutsaklık içine sokarken, sömürgecileri tutsaklara bağımlı, dolaylı tutsaklar haline getirdi. Bu, her türlü özgürlük düşüncesini yok eden, tutucu ve gerici bir anlayışın yayılması demekti. Sömürgen konumunda da olsa başkasına bağımlı olan özgür olamaz. Nitekim Batı'nın egemen güçleri sömürgeleri olduğu kadar kendi halkına ve Avrupalı başka ülkelere karşı da baskı ve şiddet uygulamaktan geri durmadılar. Batı toplumlarında geleceğe kuşkuyla bakılan, güvensiz ve gerilimli bir ortam varlığını her zaman hissettirdi. Sömürgelerdeki durum elbette çok daha yıkıcıydı. Siyasi ve askeri baskı yanında yoğun bir ekonomik sömürüyle sürekli yoksullaşmışlar, kendi gelişme süreçlerinden koparılarak Batı kapitalizminin bir parçası haline gelmişlerdi. Uygarlıkları, yerel özellikleri ve yaşam biçimleri baştan aşağıya değiştirilmiş ve yok edilmişti. Avrupalıların sömürgelere girişi başlangıçta ticari ilişkileri geliştirmek biçiminde oldu ve öyle gösterildi. Pamuklu ürünler, hırdavat ya da alkollü içkiler satıyor, karşılığında altın, gümüş, fil dişi ya da baharat alıyorlardı. Ancak çok geçmeden insanlar yığınlar halinde yaşadıkları yerlerden toplanarak çalıştırılmak üzere deniz aşırı yerlere götürülmeye başlandı. Toplumsal düzeni parçalayan köle ticareti Avrupa için her zaman başvurduğu bir zenginlik kaynağı olurken sömürge halklarının sosyal geleneklerini ve kültürlerini büyük bir yıkıma uğrattı. Birçok toplumun nüfusu azaldı, bir bölümü ise tümüyle ortadan kalktı. Bu tür sonuçların kanıtlı örnekleri Batı tarihinde bol miktarda vardır. Almanya, ABD, İtalya ve Belçika 1885 yılında Berlin'de bir araya gelerek yeni bir sömürge paylaşımının koşullarını görüştüler. Tarihe Berlin Konferansı olarak geçen bu toplantıda sömürgeleştirilecek yeni yerler, buralarda çalışma yapacak misyonerlerin korunması, din özgürlüğü gibi konular karara bağlandı ve 342 bin kilometre karelik Kongo, Zaire, Belçika Kralı Louis Leopold'un kişisel mülkü kabul edilerek bağımsız bir devlet haline getirildi. Leopold, Kongo'yu o denli vahşi bir biçimde yöneltti ki, bu yönetimden Belçika hükümeti bile rahatsız oldu. Parlamento, Kongo'yu 1908 yılında kralın elinden aldığını ve Belçika devletinin malı haline getirdiğini açıkladı. Kral Leopold, "Kongo'mu elimden alabilirler ama orada neler yaptığımı hiçbir zaman öğrenemeyecekler" diyerek bütün belgeleri yakmıştı. AGE sayfa 198. Ancak daha sonra ele geçirilen bazı belgeler kralın ve Avrupalı girişimcilerin Kongo'da neler yaptıklarını açıkça ortaya koyuyordu. Resmi bir Belçika kurumu olan Yerlileri Koruma Komisyonu 1919 yılında yaptığı açıklamada Avrupalıların ele geçirmesinden sonraki 40 yıl içinde Kongo nüfusunun yarı yarıya azaldığını kabul ediyordu. AGE sayfa 198. Küba, İspanyollar tarafından 1511 yılında işgal edildi ve sömürge haline getirildi. Bazı tarihçilerin belirlemelerine göre o günlerde Küba'da sayıları 1 milyona ulaşan Guana Ratuley, Siboney ve Taino yerlileri yaşıyordu. İşgalden sonraki ilk 50 yıl içinde yerli sayısı 5000'e düşmüştü. İspanyollar Hristiyanlaştırma uygulamaları nedeniyle kendilerine karşı çıkan yerlileri öylesine yok etmişlerdi ki, daha sonra el emeğine gereksinim duyduklarında çalıştıracak insan bulamadılar ve bu gereksinimi köle ticareti yoluyla Afrika'dan getirdikleri insanlarla karşıladılar. Öldürülen ya da Küba'yı terk eden yerlilerin yerini Afrikalı köleler aldı. AGE sayfa 100. Avrupalılar 15. yüzyıl sonlarında Amerika'ya geldiklerinde burada geçimlik tarım ve hayvancılıkla uğraşan, kendine özgü imalat teknikleri geliştiren, para kullanan ve ileri bir toplumsal düzen kuran uygarlıklarla karşılaştılar. Ant dağlarında yaşayan İnkalar güçlü ve merkezi bir devlet ve göz alıcı kentler kurmuşlardı. İçinde görkemli taş yapıların bulunduğu kentleri 15 bin kilometrelik bir yol ağıyla bağlamışlar, gelişkin bir idari ve ticari düzen gerçekleştirmişlerdi. Kutsal saydıkları toprakla hiçbir uygarlıkta görülmemiş ölçüde bütünleşen İnkalar, en elverişsiz yerleri bile tarıma açmanın yollarını bulmuşlar, kanallar ve teraslar aracılığıyla geniş tarım alanları yaratmışlardı. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları 2. Cilt sayfa 458 ve Büyük Larus Gelişim Yayınları 9. Cilt sayfa 5704. Bugünkü Meksika bölgesinde yaşayan ve eşitlikçi yönetim geleneklerine sahip Aztekler, kendilerine özgü tarım teknikleri ve mimari biçimler geliştirmişler ve çok ileri bir ticari sistem kurmuşlardı. Tropikal bölgelerden elde edilen yeşim taşı, kakao, pamuk, değerli metaller, kuş tüyleri kentlere getiriliyor, burada işlenmiş ürünlerle değiştiriliyordu. Tarım ve ticaret yoluyla Aztekler büyük bir varsalılık ve ileri bir kültür düzeyine ulaşmışlardı. Büyük Larus, Gelişim Yayınları, 2. Cilt, sayfa 1147. Aztekler yaşadıkları çağa göre çok ileri bir sosyal düzen kurmuşlar ve özellikle eğitim alanında geliştirdikleri sistemlerle günümüz Aztek tarihçilerini hayran bırakan uygulamalar yapmışlardır. 7 yaşında başlanan 10 ve 14 yaşlarında bir üst aşamaya geçilen eğitim işleyişi Avrupa'da çok sonra uygulanan ilk orta lise sisteminin öncüleridir. Halkın tümüne açık olan ve gençlik evi Tel Po Çuhalli adı verilen okullarda temel ahlak, tarih, tarım ve askeri teknikler öğretiliyor, müzik, dans, ayin ve konuşma sanatının geliştirilmesine büyük önem veriliyordu. Halk okullarından başka, soyluların ve başarılı halk çocuklarının alındığı ve geleceğin yöneticilerini yetiştiren bir tür akademi olan yüksek okullar, Kalmekak vardı. Bu okullarda matematik, temel takvim hesabı, mimarlık, astronomi, tarih, tarım ve savaş dersleri verilir, güzel konuşma ve hitabet eğitimi burada da özel bir yer tutardı. Aztekler, Richard F. Townsend, Arkadaş Yayınları, Ankara 2001, sayfa 166-168. Orta Amerika'da yaşayan Mayalar da şaşırtıcı bir uygarlık düzeyine ulaşmışlardı. Kalıtımsal seçkinlerin iktidarı ellerinde tuttuğu sınıflı bir toplum yapısına sahip olmalarına karşın, eşitliği amaçlayan sosyal ilişkiler varlığını sürdürüyor, çocuklar kutsanıyor, kadına önem verilip saygı gösteriliyordu. Hiyeroglif tarzı bir yazıya sahiptiler. Son derece gelişmiş gökbilim çalışmaları, zaman ve mekan ölçümleri yapıyorlardı. Tarihte sıfır sayısını ilk bulan onlardı. Bir yılı 365 gün olarak kabul eden bir takvim geliştirmişlerdi. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, İletişim Yayınları, sayfa 1148. Tikal kentinde, Guatemala, inşa ettikleri, kırmızı seramiklerle kaplı, 40 metre yükseklikteki tapınağın dünyanın hiçbir yerinde bir benzeri yoktur. Palanque kentinde yapılan ve 80 çarpı 100 metrelik bir alana oturan Palanque Sarayı, gerek çatı açıklıkları ve gerekse taş işçiliği olarak olağanüstüdür. Maya uygarlığını araştırmak için buraya gelen araştırmacılar gördüklerine inanmamışlardır. Örneğin 1786'da bölgeye gelen Antonio del Rio, gördüklerinden o denli etkilenmiştir ki, Batılıların ortak görüşü olan klasik antik çağ uygarlığının dünyanın başka bir yerinde olamayacağı düşüncesinden hareketle bölgedeki Palanque yapılarında Roma ya da eski Yunan'ın parmağı olduğunu ileri sürebilmiştir. Rio, hazırladığı raporda şunları söylemiştir. Yunanlıların ya da Romalıların bu ülkeye geldiğini söyleme sorumluluğunu alamam. Ama yine de bu uygarlığın temsilcilerinin Maya bölgelerini ziyaret etme olasılığı büyüktür. Kaldıkları süre içinde onlarla görüşen yerliler, misafirperverliklerinin karşılığı olarak Romalılardan sanatları hakkında bilgi almış olmalılar. Mayaların kayıp şehirleri, Claude Bots, Sidney Picasso, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, sayfa 37.